Ayrım 21. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 214. 23. Karl'la Bostuy sagası. Braviken körfezinin kuzeyinde, Doğu Gotya ile Sudermanya arasındaki sınırda, millerce sürüp giden ve eni de bir milden aşağı olmayan bir dağ vardır. Bu ene, bu boya göre bir de yüksekliği olsaymış, herhalde yeryüzünün en yüce dağlarından biri olurmuş. Ama olamamış. Bazen başlanmış bir binaya rastlarsınız. İş o kadar büyük tutulmuştur ki, bitmesine imkan yok gibi görülür. Sağlam temeller atılmıştır. Taban bağlantıları konulmuştur ama ne çatı vardır ortada ne de duvarlar. Bina yerden ancak birkaç karış yükselebilmiştir. İşte bu sınır dağı da benzetilse böyle bir binaya benzetilebilir. Bitmemiş, yarım kalmış bir dağ. Sarp yamaçlar ovadan yükselmeye başlamıştır. Azametli kaya kütleleri, dağın koca bedenini taşımaya hazır, temeldeki yerini almıştır. Her şey güçlü ve iri boydadır. Sanki onu yapan usta, binaya benzettiğimiz dağın duvarlarını ve çatısını meydana getiren yüksek yamaçları, tepeleri, dorukları çıkamadan bıkmış, işini yarım bırakmıştır. Buna karşılık koca dağ, İri ve güçlü ağaçlarla donanmıştır. Küçük vadilerde meşelerle ıhlamurlar, göl kıyılarında kayınlarla akça ağaçlar, sap yamaçlarda ve bir avuç humuslu toprağın bulunduğu her yerde çamlar bitmiştir. İşte bütün bu ağaçlardan koca Kolmerden ormanı meydana gelir. Önceleri bu ormandan insanlar çok korkardı. Biri içine girmek zorunda kalsa, önce Allah'a dua eder, ölümü peşin olarak göze alırdı. Orman vahşi hayvanlarla, çalılar arasından tepelere tırmanıp inmesini becerebilen eşkıyalar için iyi bir barınak yeriydi. Namuslu insanlar içinse hiç de tekin değildi. Karanlıktı, ürkütücüydü. Balta girmemiş, adım başı insana tuzaklar kuran, kötü bir ormandı o. Çapraşıktı, saldırgandı. İri gövdeleri ve uçlarından liken saçakları sarkan uzun dallarıyla, eski masal devlerini andıran ağaçları vardı. İnsanlar zengin ve vahşi bitki örtüsüyle, sanki kendi yoksulluklarını yüzlerine vuran ormana, karanlık bir gözle bakarlardı. Sonunda gene de belki ondan bir yarar elde ederiz diye düşündüler. Ormanı işletmeye, ondan odun, ham tahta ve kalas sağlamaya başladılar. Bunları memleketlerindeki ağaçları çoktan kesip tüketmiş olan ova halkına sattılar. İşte o zaman dağ köylüleri, ormanın kendileri için en az tarlalar kadar bereketli bir geçim kaynağı olduğunu anladılar. Ona artık başka gözle bakar oldular. Onu sevmeyi, ona özen göstermeyi öğrendiler. Eski düşmanlıklarını tamamen unuttular. Ve ormanı en yakın, en candan dostları olarak görmeye alıştılar. Kar. Nils Holgersson'un büyük yolculuğundan hemen hemen 12 yıl kadar önce Kolmerdenli bir büyük mülk sahibi av köpeklerinden birini başından savmak istemişti. Orman bekçisini arattı ve ona bu köpeği artık yanında barındırmak istemediğini bildirdi. Köpek hiç rahat durmuyor, konu komşusunun koyunlarına, tavuklarına saldırıyordu. Ne yapılmışsa huyundan vazgeçmemişti. Onun için de sonu gelmişti artık. Ormana götürülecek ve vurulacaktı. Orman bekçisi köpeğin boynuna bir tasma bağladı. İşe yaramayan köpeklerin vurulup gömüldüğü yere yollandılar. Bekçi kötü yürekli bir adam değildi. Ama köpekten o da bıkıp usanmıştı. Çünkü yalnız koyunlarla tavuklara saldırmakla kalmıyor, ikide bir ormana dalıp karacaların, çalı horozlarının peşine düşüyordu. Göğsü ve ayakları sarı, küçük, kara bir köpekti bu. Adı Kar'dı. İnsanların ağzından her çıkanı anlayacak kadar zekiydi. Bekçi tasmasından tutup da ormana yollanınca başına gelecekleri hemen anladı. Ama hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi davrandı. Ne başını eğdi, ne de kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırdı. Her zamanki kadar tasasız göründü. Niye mi? Çünkü ormandan, bütün küçük cüsseli hayvanların kendini en büyük baş belası saydıkları ormandan geçeceklerdi de ondan. Başıma gelecekleri bir anlasalar, çalılıktaki herkes bayram eder, dedi kendi kendine. Hiç kimse durumdan şüphelenmesin diye kuyruğunu oynatmaya, neşeli neşeli havlamaya başladı. Sonra birden tavrını değiştirdi. Boynunu gerdi ve ulurken yaptığı gibi başını havaya dikti. Bekçinin yanında gideceği yerde arkasına geçti. Canını sıkan bir şey hatırlamış gibiydi. Yaz yeni başlıyordu. Ren geyikleri yeni yavrulamıştı. Bir gün önce akşamüstü Kar, 5 günlük var yok bir ren geyiği yavrusunu annesinden ayırmayı başarmış, tümsekten tümseye atlayıp bir bataklığa kadar onun peşinden koşmuştu. Yakalamak için değil, sadece korkutmak için. Keyif duyuyordu bu işten. Yerdeki karın erimesinden sonraki, hemen şu dönemde, bataklığın dipsiz bir çukur haline geldiğini ve kendi gibi büyük bir hayvanı taşıyamayacağını bilen anne geyik, mümkün olduğu kadar uzun süre karadan ayağını kesmedi. Fakat yavrusunun gittikçe uzaklaştığını görünce, tehlikeyi göze alıp o da bataklığa daldı. Köpeği kovaladı, yavrusunu yanına çağırdı. Bataklığın içinden kıyıya doğru yürümeye başladılar. Ren geyikleri bataklıkta ilerlemekte ve dibe batmamakta, bütün diğer hayvanlardan daha beceriklidir. Her ikisi de tehlikeden sıyrılmak üzereydi. Fakat bataklığın kıyısına geldiklerinde, dişi geyiğin üstüne bastığı bir tümsek çamura gömülmeye başladı. Anne geyikle yavrusu da beraber. Hayvancağız boşu boşuna ayağını kurtarmaya çabaladı, sonra da gitgide daha fazla dibe batmaya başladı. Kar, soluğu kesilmiş olanları seyrediyordu. Geyiğin çamura batmakta olduğunu görünce hızla kaçtı. Eğer bir ren geyiğinin ölümüne sebep olduğu anlaşılırsa, başına gelecekleri çok iyi biliyordu. Öylesine korkmuştu ki, soluk soluğa eve varıncaya kadar dönüp arkasına bakmadı bile. Karın şu anda aklına gelip canını sıkan serüven işte buydu. Bir zamanlar yaptığı yaramazlıklardan hiçbiri onu böylesine üzmemişti. Aslında ne anne geyiğe ne de yavrusuna bir kötülüğü dokunsun istememişti. Ama sonunda onların ölümüne sebep olmuştu. Belki de ölmemişlerdir, dedi birden kendi kendine. Belki de kurtulmuşlardır. Birden içinde bunu öğrenme isteği uyandı. Önüne durulmaz bir istekti bu. Bekçi tasmanın ipini pek sıkı tutmuyordu. Kar hızla yana hamle yaptı. Tasmanın ipi bekçinin elinden kurtuldu. Köpek bataklık yönünde ormanın içine dalıp kayboldu. Bekçi tüfeğine davranmayı akıl ettiğinde o çoktan uzaklaşmıştı. Bekçi karın arkasından koştu. Onu yeniden bulduğunda bataklıkta, topraktan birkaç metre ötede, bir tümseğin üstündeydi. Afazı çıktığı kadar uluyordu. Bekçi orada ne olup bittiğini anlamak için ayaklarını buzun üstünde temkinle süre süre köpeğin yanına kadar ilerledi. O zaman çamurda boğulmuş dişi geyiği gördü. Hemen yanı başında da yavrusu yatıyordu. Daha canlıydı ama çok bitkindi. Kımıldayacak hali yoktu. Kar zavallıcığın üstüne eğilmiş, kah yardım istemek için havlıyor, kah onu yalıyordu. Bekçi yavru hayvanı bataklıktan çekip çıkardı. Köpek sevincinden deliye dönmüştü. Havlayarak bekçinin üstüne atlıyor, ellerini yalıyordu. Adam yavru rengeyini götürüp ahırına koydu. Sonra iri cüsseli dişi geyiği bataklıktan çıkarabilmek için başkalarını yardıma çağırdı. Bütün bu işler bittikten sonra karı vuracağı yeniden aklına gelmişti. Onu yanına çağırdı. Ormana yollandılar. Ama bekçi yolda karar değiştirmiş olmalı ki geri dönüp şatonun yolunu tuttu. Kar uslu uslu onun peşinden gidiyordu. Fakat efendisinin evine dönüldüğünü anlayınca içine bir kuşkudur aldı. Demek bekçi geyiğin kendi yüzünden öldüğünü anlamıştı. Öyleyse şimdi onu önce kırbaçla dövüp ondan sonra öldüreceklerdi. Kırbaçlanmak kara, dünyanın en aşağılayıcı işi geliyordu. Cesareti kırıldı. Başı önüne sarttı, kimseyi tanımıyormuş gibi bir tavır takındı. Evin efendisi sahanlıktaydı. Bekçi rengeyiklerinden laf açınca, kar onun arkasına sindi, olduğu yerde büzüldü kaldı. Ama bekçi, olayı hiç de köpeğin sandığı, korktuğu biçimde anlatmadı. Karı övdü. Evet, kar geyiklerin tehlikede olduğunu bilmiş, onları kurtarmak istemişti. Sonunda, "Efendim beni bağışlasın," dedi. "Ben bu köpeği öldüremeyeceğim." Kar kulaklarını dikti. Duyduklarına inanamıyordu bir türlü. Yanlış anlamış olmasındı. İçinden geçenleri sezdirmek istemediği halde elinde olmadan alçak sesle dertli dertli havladı. Nasıl olurdu? Geyiği ölümden kurtarmak istemesi, sırf bu basit olay, onların da kendi hayatını bağışlamalarına yetecekti demek. Efendisi de karının bu davranışını takdir etmişti. Ama gene de onu yanında alıkoymak istemiyordu. Bir süre ne yapacağını, neye karar vereceğini şaşırdı. Sonunda bekçiye dönüp, "Eğer," dedi, "onu kendi yanına almayı kabul eder, bundan sonra bir haşarılık yapmayacağına da kefil olursan, hayvanın hayatını bağışlarım." Bekçi efendisinin ileri sürdüğü şartları kabul etti. Ve böylece kar, dağ evindeki hayatını yaşamaya başladı. Bostüyün kaçışı. O zamandan sonra kar, avlanmayı toptan bıraktı. Korktuğundan mı? Hiç korkmuyordu desek yalan olur. Ama asıl, hayatını kurtaran bekçinin yüzünü kara çıkarmamak için. O günkü olaydan sonra yeni efendisine çok bağlanmıştı. Onun yanından hiç ayrılmıyordu. Bekçi bir yere gidecek olsa, kar ondan önce fırlar, yolu gözetirdi. Eğer efendisi evde ise, kapının önünde yatar, geleni gideni koklardı. Ortalık sakin, yoldan gelen geçen yok ve bekçi de fidanlığıyla, sebze bahçesiyle uğraşmaya dalmışsa, kar geyik yavrusunun yanına, onunla oynamaya giderdi. İlk başlarda kar, onunla ilgilenmeye hiç de gönüllü değildi. Sırf her işte sahibinin peşinde sürttüğünden, yavruya süt götürüldüğü sırada o da ahırda olurdu. Kar, yavruya ayrılan bölmenin önünde oturur, onun süt içişini seyrederdi. Bekçi, küçük rengeyine Bostüy adını takmıştı. Doğrusu, daha cahçaflı bir adı ona yaraştıramıyordu. Kar da efendisine tamamen hak veriyordu. Bostu'ya baktıkça ondan çirkin, ondan daha garip yapılı bir hayvanın dünyada bulunamayacağını düşünüyordu. Yavru rengeyinin bacakları uzun uzun, öylesine oransız ve çarpık çırpıktı ki, sanki gövdesi leylek bacakları üstünde duruyor sanırdınız. Yüzü kocaman, buruşuk ve yaşlı görünüşlüydü. Boynunun üstünde duramayan sarsak başı bir o yana, bir bu yana düşüyordu. Kemikleri dışarı fırlamıştı. Sarkık, kırış kırış derisi sanki gövdesine büyük geliyordu. Hep dünyasından geçmiş, bezgin bir hali vardı. Fakat işin tuhafı, kar daha kapıdan görünür görünmez ayağa fırlıyor, sanki o yanında olunca keyfi yerine geliyordu. Yavru hayvanın sağlığı iyi değildi. Bir türlü büyümüyordu. Üstelik durumu her gün biraz daha kötüye gidiyordu. Artık karı gördüğünde bile ayağa kalkamaz olmuştu. Bir gün köpek onun bu haline dayanamayıp bölmesine atladı. Zavallı hayvancağızın gözlerinde bir sevinç pırıltısı belirdi. Ondan sonra kar her Allah'ın günü Bostu'nun ziyaretine geldi. Saatlerce geyik yavrusunun yanında kalıyor, alt alta üst üste onunla oyun oynuyor, yüzünü gözünü yalıyor, sonra da onu karşısına alıp bir dağ hayvanının bilmesi gerekli şeyleri anlatıyordu. Aradan çok zaman geçmeden hayvanın durumu gözle görülür şekilde değişti. Sağlığı düzelmeye, boy atmaya başladı. Öyle hızla büyüyordu ki, 2 hafta sonra danalara ait bölmeye sığmaz oldu. Onu alıp çitle çevrili bir otluğa götürmek zorunda kaldılar. 2 ay sonra ayağını uzatsa çitin öbür tarafına geçecek kadar boyu uzamıştı. Bekçi efendisinden bir korunun etrafını darabayla çevirme izni aldı. Geyik uzun süre bu koruda yaşadı. Sonunda koca bir hayvan olup çıktı. Kar onunla gene sık sık arkadaşlık ediyordu. Ama artık ona acıdığından değil, içten bir sevgiyle bağlandığından. Gene de geyik o bezgin halini bir türlü üstünden atamamıştı. Hep hantal, kendini bırakmış bir görünüşü vardı. Yalnız yanında kar olursa keyfi yerine geliyor, oynayıp eğlenebiliyordu. Çiftlik sahibi yabancı ülkedeki bir hayvanat bahçesinden geyiği satın almak istediklerini bildiren bir mektup aldığında Bostu 5 yıldır orman bekçisinin yanındaydı. Bekçi bu habere çok üzüldü. Ama elinden bir şey gelmezdi. Bu konuda gelip ona fikrini soran olmazdı ki. Sonunda geyiğin satışına karar verildi. Kar olanları hemen öğrendi. Koşup dostuna haber verdi. Zavallı köpek ondan ayrılacağına çok üzülüyordu. Ama rengeyi haberi tam bir tevekkülle karşıladı. Kar onda ne üzüntü ne de bir sevinç belirtisi gördü. "Ne yani?" diye sordu. "Seni kuzu kuzu alıp götürmelerine razı mı olacaksın?" "Direnmek neye yarar ki?" diye cevap verdi geyik. "Hep burada kalmayı daha çok isterdim şüphesiz. Ama madem ki satmışlar, ben istemesem de, istesem de götürecekler." Kar uzun süre geyiğe baktı. Onu gözleriyle ölçtü. Boyu henüz sonuna kadar uzamamıştı. Gelişimini tamamlamış erkek bir geyikle oranlanınca, ne boynuzları onlarınki kadar geniş, ne hörgücü onlarınki kadar yüksek, ne de yelesi onlarınki kadar gürdü. Ama gene de hürriyetini koruyacak güçteydi. "Bütün hayatını tutsaklıkla geçirdiği için böyle davranıyor," diye geçirdi içinden kar. Ama düşündüklerini söze dökmedi. Kar, geyiği bir kere daha görmeye ancak gece yarısından sonra geldi. Bu saatte Bostu'nun uykusunu iyice aldığını ve yemeğe oturduğunu biliyordu. "Seni götürmelerine ses etmemekte haklısın Bostu'yu," dedi. "Düşünsene bir kere. Kocaman bir bahçede olacaksın. Ekmek elden, su gölden. Üzülecek tek nokta, bir kerecik olsun ormanı görmeden memleketinden ayrılman. Bilirsin, kendi atalarının sözü. Geyik demek, orman demektir. Oysa sen ormanı görmedin bile." Geyik yediği yoncadan başını kaldırdı. Gene o, her zamanki kendini bırakmışlığı içinde, "Ormanı görmeyi ben de çok istiyorum," dedi. "Ama çitten dışarı çıkamam ki." "Doğru," dedi Kar. "Bu kadar kısa bacaklarla yapılacak iş değil bu." Geyik kaşının altından ona baktı. O küçücük boyuyla Kar, günde kim bilir kaç kere darabanın üstünden atlıyordu. Bostu çite yaklaştı, bir sıçradı, daha nasıl olduğunu bile anlamadan kendini çitin ötesinde buldu. Serbestti. Kar'la Bostu'yu ormanın yolunu tuttular. Ay ışığına boğulmuş bir yaz sonu gecesiydi. Fakat koru hayli karanlıktı. Geyik ağır ağır yol alıyordu. "Belki geri dönsen daha iyi olacak," dedi Kar. "Orman alışkanlığın yok. Tökezleyip ayağını filan kıracaksın bu gidişle." Geyik duymazdan geldi. Ama kafasını dikip yürüyüşünü hızlandırdı. Kar geyiği ormanın yüce çam ağaçlarıyla kaplı, rüzgar işlemeyecek kadar gür bir yerine götürdü. "Soydaşların fırtına ve soğuktan işte burada korunurlar," dedi. "Kışı açık havada geçirirler. Oysa senin yerin daha iyi olacak. Bir inek gibi. Seni ahıra sokacaklar." Bostu'yu hiç cevap vermedi. Durmuş, çam yapraklarının reçineli kokusunu keyifle içine çekiyordu. "Bana göstereceğin başka şey var mı?" diye sordu sonunda. "Her şeyi gördük mü?" Kar onu büyük bir bataklığa götürdü. Tümseklerle batak kısımları gösterdi. "Peşine avcılar düşünce ren geyikleri bu bataklıktan kaçarak kendilerini kurtarırlar," dedi. "Bu kadar büyük ve ağır oldukları halde nasıl olup da kayıp dibe gitmezler anlamam bir türlü. Sen bu kadar tehlikeli bir yerde yürüyemezsin. Neyse ki sen zaten böyle şeylere ihtiyaç hissetmeyeceksin. Senin ardına hiçbir zaman avcılar düşmeyecek." Bostu'yu cevap vermedi. Ama bir sıçrayışta bataklığın yolunu tuttu. Ayaklarının altında tümseklerin titreyişi çok hoşuna gitti. Bataklar arasında bir o yana, bir bu yana koştu. Sonra karın yanına döndü. "Bütün ormanı görmüş olduk mu?" dedi. "Daha değil," diye cevap verdi kar. Rengi yeni, yaprağı kesmiş ağaçların, meşelerin, kavakların, ıhlamurların bulunduğu bir orman kıyısına götürdü. "Soydaşların yaprak ve ağaç kabuğu yemek için işte buraya gelirler," dedi kar Bostu'ya. "Bu onlar için bir şölendir. Ama sen gittiğin ülkede hepsinin alasını bulacaksın." Geyik, yukarıda yeşillikten bir kubbe meydana getiren ağaçlara hayranlıkla baktı. Meşe yapraklarını ağzına attı. "Güzel, buruk bir tadı var," dedi. "Yoncadan daha iyi." "Hiç olmazsa bir kere tatmış oldun." Daha sonra geyiği küçük bir göle götürdü. Gölün durgun sularında hafif ıslak bir sisin sardığı kıyılar yansıyordu. Bostu'yu olduğu yerde kala kaldı. "Bu da ne?" diye haykırdı. Ömründe göl görmemişti. Bu kocaman bir sudur, diye cevap verdi kar. Senin soydaşların bir kıyısından öte kıyısına yüzerek geçerler hep. Sanırım sen yüzmeyi kıvıramazsın. Ama istersen gir de içinde bir yıkan. Kar böyle diyerek suya atladı. Yüzmeye başladı. Bozluğu tereddüt ederek bir an karada kaldı. Ama sonunda o da kar gibi suya atladı. Serin su bütün vücudunu sarınca gövdesini tatlı bir ürperti aldı. Derinden kesik kesik soludu. Sırtına kadar suya girmek istedi. Böylece kıyıdan uzaklaştıkça, suyun kendisini taşıdığını görünce daha da açılıp yüzmeye başladı. Hep karının çevresinde yüzüyordu. Sanki arayıp da bulamadığı yere düşmüş gibi bir hali vardı. Kıyıya çıktıklarında kar ona geri dönmeyi teklif etti.
Daha sabaha çok var,
diye itiraz etti rengeyi.
Ormanda şöyle bir kere daha gezelim.
Yeniden ormana daldılar. Az sonra orta yerde ay ışığının aydınlattığı ağaçsız bir meydana geldiler. Çimen ve kır çiçeklerine kırağa düşmüş, parlıyordu. Burada iri kıyım bazı hayvanlar otlamaktaydı. Biri erkek, birkaçı dişi ren geyikleriydi bunlar. Yanlarında genç ve yavru geyikler vardı. Bozdüğü onları görünce olduğu yerde kala kaldı. Dişilere ve küçüklere bakmadı bile. Gözlerine büyülenmiş gibi ailenin reisi olan yaşlı rengi yine dikmişti. Hayvanın sayısız dal budak salmış, enli, çok büyük boynuzları, omuzları arasında yüksek bir hörgücü, boğazından sarkan uzun tüylerle örtülü bir gerdanı vardı.
''Bu da ne böyle?''
diye sordu Bozduyu. Sesi heyecandan titriyordu. ''Ona taşlı derler,'' dedi Kar. ''Senin hısmın olur. Bir gün senin de aynı onun gibi kocaman boynuzların ve bir yelen olacak. Eğer ormanda kalmış olsan, bir de peşine takılacak böyle bir sürün.''
Sahiden aynı ailedensek, onu daha yakından görmek isterim,
dedi Bozduyu.
Bu kadar büyük bir hayvanın var olacağı aklıma bile gelmezdi.
Sürünün yanına gitti. Ama hemen kendini koruda bekleyen karın yanına döndü.
Sanırım seni pek hoş karşılamadı, dedi kar. Ona hısım akrabayı ilk defa gördüğümü söyledim ama o bana boynuzlarını gösterdi.
Geri çekilmekle iyi etmişsin, dedi kar. Senin gibi boynuzları daha yeni dallanan genç bir geyik, ormanın yaşlı ağaçlarıyla baş edemez. Senin yerine bir başkası olsaydı, böyle ödletlik ettiği için bütün ormana rezil rüsva olurdu. Ama senin için önemli değil. Nasıl olsa burada kalacak değilsin. Gidip yabancı bir ülkede oturacaksın. Kar lafını bitiremeden Bozduyu geri dönüp meydanın yolunu tuttu. Yaşlı rengeyi onu görünce önünde durdu. Aralarında kavga çıktı. Boynuzlarıyla birbirlerini süzüyor, var güçle karşıdakinin üstüne abanıyorlardı. Bozduyu meydan boyunca geri geri kaçmak zorunda kalıyordu. Sanki gücünü kullanmasını bilmiyor gibi bir hali vardı. Ama korunun kıyısına gelince yere daha sağlam basıp hırsla ayak diretti. Dayanıp gerindi. Canını dişine taktı ve hasmını geriletmeyi başardı. Bozduyu sessizce dövüşüyordu. Ama yaşlı geyik burnundan soluyordu. Birden bir çatırtı işitildi. İhtiyar rengeyinin boynuz dallarından birinin kırılırken çıkardığı sesti bu. Hayvan birden kurtuldu ve ormana kaçtı. Kar ağaçların dibinde dostunu bekliyordu. Bostu'yu görününce, "İşte artık orman denen yeri görüp tanıdın," dedi ona. "Artık geri dönelim mi?"
"Dönelim,"
diye cevap verdi geyik.
"Zamanı geldi."
Sessizce yola koyuldular. Kar, ne kadar hayal kırıklığına uğradığını belirten bir tarzda birçok kere içini çekti. Bostu, yaşadığı serüvenden hoşnut, kafası göklerde yürüyordu. Çit'e gelinceye kadar öylece yoluna devam etti. Ama Çit'i görünce durdu. İçine tıkılıp kaldığı o daracık yere bir göz gezdirdi. Üstünde eşindiği toprağa, sararmış ota, su içtiği küçük yalağa, içinde yattığı karanlık hangara baktı. Sonra da,
"Geyik demek, orman demektir,"
diye haykırdı, geri dönüp ormana doğru koşmaya başladı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 224.